Kavanozdaki Yıldız.
Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil.
Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız programında geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haftalardır hız konusunda sohbetlerimiz sürüyor. Değerli dostumuz, psikiyatrist doktor Levent Köy ile hızın zihnimiz ve psikolojimizle bağlantılarını konuştuğumuz güzel sohbetin 3. ve son bölümüyle sizlerle beraberiz. İyi dinlemeler.
Hani ilaç kısmına erken girdim, farkındayım ama ben molaları pek severim. Şahsen de pek severim. İşte araba kullanmadığım için eşim direksiyonda, o da araba kullanmayı sever. Şimdi ben yan koltukta oturuyorum. Diyelim ki 4-5 saatlik bir yere gideceğiz. İşte Asos tarafında sevdiğimiz bir yer var. Ben 40 kere bakarım ya bu ne kadar sürecek. Diyelim ki işte 4,5 saat gösteriyor makineler. En az 1,5 saat mola koyacağız buna diye pazarlık yaparız bize de çık. Onu da çok iyi anlıyorum. O da oturduğu zaman direksiyona bakıyor 4,5 saat güzel. Hedefe odaklanıyor ve bir an evvel oraya gitmek istiyor tabii ki. Çok iyi anlıyorum ve hak da veriyorum. Ama ben de arabadayım. Dolayısıyla benim de haklarım var. Benim hakkımda ben mola istiyorum. Çünkü yani 1,5-2 saat gittiğimiz zaman, şimdi o işte yeni yollardaki molalar filan, mola yerleri alışkın olduğumuz tadı vermiyor ama çocukluğumdan beri molaları severim ben. Şimdi anlıyorum niye seviyormuşum. Yolculuk çünkü iki motivasyonu birleştiren bir süreç. Biri, bir yere varmak istiyorsun. Bir hedefin var ve bir amaca kilitleniyorsun. Bir an evvel oraya varmak istiyorsun. Okey. Ama bir diğeri yolculuğun kendisinin bir tadı var bence. Yani bu edebiyatta da var, işte kendi tarihimizde bir dolu örnek bulunabilir. Yolculuğun kendisi özgürleştirici, ne ayrıldığın yerdesin ne gittiğin yerdesin. Özgürlüğe bak. Yani sorumluluklar, hayatınızı içindeki ıvır zıvırlar filan, yolculukta sen kendin nesin? Yolculukta sen zaman ve mekanın dışına çıkmışsın. Yanılsaması yaratan bir yanı var yolculuğun. Bence tadı da buradan geliyor. Bu anlamda yolculuğun kendisini yaşayabilmek, yani ben onun için tren yolculuklarını çok severim, yaşayabilmek tatlı bir şey. Şimdi arabanın içinde, otobanda 140'la giderken yolculuğun kendisini yaşayacak bir hal kalmıyor insanda. Dolayısıyla bunu ikame etmek için ben mola istiyorum. Çok anlaşılır geliyor bana da o. Hani 4,5 saatte varacağı yere niye 6 saatte varsın? Ama ben de diyorum ki ya bizim hayat dediğimiz şey, laf lafı açıyor. Hayat dediğimiz şey soyut bir şey değil. Yani benim hayatım mesela bugün burada sizinle şimdi sohbet ediyorum. Bu benim hayatım. Hani ben bunu yaşarken, o anlamda anı yaşamanın bir kıymeti var tabii. Ben şimdi bunu yaşarken, bu iş bittikten 2 saat sonra başka bir toplantı yapacağım, o toplantıyı düşünmeye başlarsan hayatı yaşamamış oluyorsun dosdoğru. Hissedememiş, düşünememiş, tadını çıkartamamış, derinliğine varamamış, sistem 2'yi davet edememiş oluyorsun. Hayat soyut bir şey değil. Dolayısıyla o yolculuğun kendisi 4,5 değil 6 saat sürsün ama o 6 saat benim hayatımın parçası. Ve anlamlı olsun istiyorum. Bu anlamda bu sistem 2, sistem 1'in farkındalığı, bunların etkileşimi üzerine kafa yormamız lazım. Sistem 1'in çünkü bütün faydaları ve işte enerji kullanımı ıvır zıvır açısından yararı artı hayatta kalmaya katkısı artı kendi arzularımızı, isteklerimizi fark etmemizi sağlayan özellikleri yanında her türlü bias, yanılgı, yanılsama, ön yargı lafı bana iyi gelmiyor, peşin hüküm Yani prosesten geçmeden bir hükme var mı? Gibi çok fazla olumsuz sonuçları da var. Sistem 1'e mahkum olursak ya da sistem 1'le yaşarsak. Envai çeşit bias tanımlanıyor. Girmeyeyim ayrıntılarına şimdi ama bu yanılgılar sistem 1 çünkü çok saf, naif, kolay, aldatılabilir bir sistem. Sistem 2 şüpheci, sorgulayan. Bunlar sistem 1, sistem 2 deyip duruyoruz. Tekrar söyleyeyim yani bunlar birbirinden ayrık şeyler değil. Çok iç içe. Nörolojik yapı açısından da iç içe. Yani beyin sapından kortekse kadar olan bütün prosesler birbirini etkiliyor. Dolayısıyla bunlar birbirinden ayrık yerlerde işleyen mekanizmalar gibi algılanmaması lazım. Ama sistem 1 çerçevesinde kavramsallaştırdığımız bazı mekanizmalar çok ciddi yanılgılara yol açıyor. Örneğin confirmation bias denilen mekanizma en sık gündelik hayatta da kullandığımız, birçok insanın da kullandığı mekanizma. Yani bu otomatik davranışlar ve otomatik düşünceler ve bilinç dışı mekanizmalar sonucunda oluşmuş bir algı ya da bir tercih. Sonra sistem 2 bunu kanıtlamak için geri dönüyor. Ve dış gerçeklikten kendi duygu, düşünce, algı, o görüşünü kanıtlamak üzere gidip dış gerçeklikten bunun kanıtlarını arıyor. Savcıların yaptığı gibi. Kanıtları ararken en sık düşülen hata benim görüşümü destekleyecek kanıt arıyorum. Savcı adamın suçlu olduğunu destekleyecek kanıtları arıyor, buluyor. 8 tane bul, 10 tane bul. Ama o görüşü çürütecek kanıt aramıyor. Halbuki gerçeklik öyle değil. Sen bir görüş geliştirdiğin ya da onayladığın ya da benimsediğin zaman neye dayanıyor o sistem birin çalışması? Örnek. Bir, geçmiş tecrübeler. İki, örnek. Çok otomatik bir şekilde ya ben buradan geçerken başıma şu gelmişti. Oradan geçerken 100 kişinin 2 kişinin başına o geliyor belki. Ama sen kendi örneğin üzerinden kendini konfirme etmek, teyit etmek mekanizmasını işletiyorsun. Bu çok fazla. Ha, sosyal medyaya bağlayalım buradan Haluk. Sosyal medyada nedir ana kural, doğru biliyorsam? Yani girdin bir şeye, orasının mekanizmasını çalıştıran algoritmalar seni mümkün olduğu kadar orada çok tutmaya çalışıyor. O zaman o algoritma habire senin onaylayacağın, hoşuna gidecek şeyleri gönderiyor. YouTube'da 3-4 tane farklı yeri ziyaret et, ondan sonra aç YouTube'u, bütün liste %80'i 90'ı senin bir önce yaptığın hayat tecrübeni konfirme eden, destekleyen kanıtlar ve mesajlarla dolu, içeriklerle dolu. Eğer mola verip bir dakika ya dur ben ne yapıyorum, nereye bakıyorum, bunlar ne demezsen.
Başka bir şeyler var mı acaba demezsen.
Bunun karşıtı da olabilir mi acaba demezsen. Eleştirel düşünmeyi devreye sokamazsan.
Komplo teorisi gelir abi o zaman işte.
Değil mi hocam?
Tabii.
Yani
hayatın parçası olur, gider.
Ve sorgulanmadan. Gerçekliğin kendisi buymuşçasına. Birçok trajik sonuca da gebe ya da besiyeri ortam hazırlayan bir şey bu. Çünkü o bu tür kendini doğrulayan kehanetlerle yaşamak gerçeklik. Hayat zor, acımasız. Yani bir gün pat diye çarpar suratına. Bütün o yanılgılarının görece rahatlığı içinde gittiğini zannederken.
Biraz önce sen söyledin ya, algoritma senin istediğin şeyi karşına çıkarıyor. İşte ilginç tarafı şu. Algoritma benim istediğim şeyleri karşıma çıkarıyor. İşte 40 dakikalık, 50 dakikalık, 1,5 saatlik videoları vesaire bana çıkarıyor. Ama diyelim ki benim oğlanın algoritması ona 3 dakikalık videolar çıkarıyor abi. Yani 2,5 dakikalık videolar çıkarıyor. 5. dakika çekilmez ama yani şimdi tamam mı? Yani ve bu çoğunluk haline gelen bir toplumsal tutum diye bir şey uydursam, toplumsal düşünce sistematiği, toplumsal nöroplastisite her neyse bunun adı.
Tabii.
Bu noktaya doğru yani hıza yine endeksli bir hale getiriyor bu algoritmaların yarattığı aura her neyse bunun adı.
Geçmişe dönersek oradan belki bir çıkarım. Yani sizin programınızın adı da pek hoş tabii. Geleceğin ayak izleri. Yani
Evet.
hani biz sanki gelecekten bugüne bakıyoruz da neydi de ne olmuş, nerede bunun ayak izi diye arıyoruz diye anlıyorum ben. Çok hoş tabii. O anlamda geriye dönelim. O ilk sinir hücrelerinin nüveleri oluşuyor ve sinir hücreleri başlıyor. Bu en çarpıcı dönüşüm insan gelişiminde ve beynin gelişiminde en çarpıcı dönüşüm farkındalığın ortaya çıkışı.
Evet.
Artı farkındalığın da farkında oluşumuzun gelişmesi. Ama bu nöronel gelişimin bir aşamasında birike birike birike birike nicel bir birikim bir noktada nitel bir sıçramayla bu sinir sisteminin gelişmesi sayesinde farkındalık ortaya çıkıyor. İnsan kendinin farkında ve üstelik farkında olduğunun da farkında. Bu müthiş bir fark. Yani diğer canlı türlerinden bence en önemli nitel fark bu. Ha, bunu insan aklı bunu becerebilecek bir hani insan eliyle yapılan bu dediğim süreç de insan eli de var tabii. Doğal seleksiyon, insan eliyle yapılan seleksiyon çerçevesinde geliyoruz bu noktaya evrimsel olarak.
Vallahi Jeffrey Hinton öyle düşünmüyor abi. Bak geçen yıl iki tane mektup yazdı. Yani sonuncusu
Yapay zekanın vaftiz babası diye adlandırılan.
öyle mi?
Tek satırlık bir mektup yazdı en son. 1400 tane insan imzaladı onu da böyle bilim insanı, mühendis şu bu. Bu çalışmaları hemen durduralım yoksa yok olacağız.
Evet,
Yani
evet.
onun bahsettiği problem tabii biraz şey de içeriyor. Bütün teknolojik gelişmeleri de içeren bir şey. Yani o sosyal yapı daki gelişme, teknolojik gelişmenin hızını yakalayamıyor. Şimdi buradan hıza tekrar geri döndük. O hızı yakalayamayınca bu defa
Tabii.
burası kontrolsüzlüğü şey yapıyor. Kontrol
Meşrulaştırıyor.
edilemez bir alanı o genişletiyor.
Evet.
Buna da mı adapte olacağız ya da nasıl adapte olabiliriz de?
Senin söylediğini şu başlık altında açalım tekrar. Yetişememek. Yani aslında hızın bizim tarafımızdan belki de bu sohbetin bile yapılmasının sebebi bir muzdariplik. Ama buradaki gerçek muzdariplik sanki yetişememek hali gibi geliyor bana diyeyim. Topu sana atayım. Evet.
Güzel. Benim kafamdaki yine bir konuşalım diye düşündüğüm yere bağlanıyor. Yetişmek, yetişememek, hıza ayak uydurup uyduramamak meselesi bizim zamanı nasıl algıladığımızla bağlantılı. Çünkü zaman dediğimiz şeyin bir işte saatle ölçtüğümüz bir zaman, o da konsensus halinde hepimiz aynı ölçüme ortak olarak
İnandığımız için
inandığımız, güvendiğimiz her neyse iç kabullendiğimiz için
kabullendiğimiz için evet.
bir objektif zamandan söz ediyoruz. İşte 10 dakika geçti, yarım saat filan. Ve süre algısı. Bir zamanın akış meselesi var, bir de süre algısı. Ama bizi esas etkileyen ve yönlendiren subjektif zamanı öznel algımız. Ben nasıl algılıyorum zaman? Şimdi bu çok bereketli bir alan, çok araştırma yapılan bir alan. Hala birçok gizemli nokta var ama bu konuda bildiğimiz ve hani kanıtlanmış diyelim şeyleri sıralarsak birincisi zaman algımız yaşla yavaşlıyor. Yani aynı süreyi daha mı hızlı geçti, daha mı yavaş geçti algımız çocuklukta çok daha yavaş, yaşlılıkta çok daha hızlı. Yani dedem sahiden ben çok iyi hatırlıyorum 87 yaşında göçmüştü. Son senelerinde ya çocuklar hayat göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Birçok insan söyler bu lafı. Ama çocuk için ergenliğimi hatırlıyorum yine. Bitmeyen yaz öğleden sonraları vardı. Yani bir kitap elimde, bir yaz öğleden sonra okul yok filan, böyle saatler bitmez, ne kadar uzun bir zaman dilimi gibi hissederdim. Bu doğru yani, bu genel olarak sırf bana ait bir his filan değil. Bunun çok fazla araştırma bunu doğruluyor. Yani yaşla beraber bizim zaman algımız zamanın daha hızlı geçtiği şeklinde değişiyor. Bunun sebepleri konusunda çok fazla soru işareti var. Bu olguda fikir birliği var ama bunun sebepleri, yani öznel zaman algısı nasıl oluyor da yaşla değişiyor? Değişik hipotezler var. Onlara da değinebiliriz. Ama zaman algımızı, yani bugünkü hız başlığımız açısından belki daha bağlantılı mesele, zaman algımızı neler etkiliyor? İyi, yaş etkiliyor. Peki, anlaştık. Başka neler etkiliyor? Zaman algımızı yaştan sonra en çok etkileyen şey aslında ruhsal durumumuz. Psikiyatrik hastalıklarda farklı hastalık tiplerinde diyelim, kategorilerinde diyelim, zaman algısı farklılık gösteriyor. Örneğin ağır depresif bir haldeki bir insanın zamanı bir türlü geçmek bilmiyor. Çok uzuyor zaman algısı. 10 dakika 1 saat gibi yaşanıyor. Anksiyete, gerginlik, kaygı dediğin, kaygı, endişe içindeki bir insan içinde zaman çok hızlı akıyor, yetmiyor bir türlü. İki, en önemli faktörlerden biri zaman algımızı değiştiren kültürel anlamlar. Yetişememe, kültürel bir fenomen. Nasıl bir kültürel anlam yükleniyor zamanın akışına? Ve hangisi takdir görüyor, yüceltiliyor? Bana sorarsan, hani günümüzde işte modernite, kentsel hayat içinde bizlerin, birçok muhtemelen bizi dinleyenlerin de yaşadığı hayat tarzı içinde hızlı olmak, bir an evvel yapmak, takdir gören ve yüceltilen bir özellik. Hadi bir an evvel yap işte, yani, her şeyi bitir, başar, bir tık at. Hatta aynı anda birden fazla şeyi yap. Bu da berbat bir şey. Yani bizim, parantez içinde söylüyorum, sistemimizin çalışmasına çok aykırı bir şey. Multitasking, multitasking berbat bir şey. Asla olmayan bir şey, yapılamayan bir şey. Sistemimiz multitasking yapamaz aslında. Multitasking yapıyormuş gibi görünen bir adamın beynine bakarsak, diyelim 5 işi bir arada yapmaya çalışıyor. Aslında beyin birinci hedefin bir kısmını yapıyor. İkincinin gidip orta kısmından bir şey yapmaya çalışıyor. Üçün bir tarafından bir şey yapmaya çalışıyor. Ve bunu emosyonel faktörler belirliyor. Ve de beş işi tek tek yapsa, 5 saatte yapacaksa, multitasking yaparsa 10 saatte ve de daha kötü bir şekilde perform ederek yapıyor. Ama yüceltilen bir değer, değil mi? Aynı
Evet.
anda birden çok iş yapan.
Bu konuda hatta bir bölüm yapmayı vaat etmiştik biz de dinleyicilere. Gerçekten
Gayet.
tek başına konuşulacak bir hikaye, tam da söylediğin yere bağlanıyor abi. Kültürel onaylarla ilgili bir toplumsal kültürel onaylarla ilgili halimizden bir, ne diyeyim, işte durumdan bir örnek olarak bu var mesela. Gerçekten doğru. Hızın kendisini ululamak,
Evet, yüceltmek, değil mi?
yüceltmek. İşte burada da bir parçası olarak da aynı anda bilmem kaç işi yapabilme becerisi. Yani bunun adına beceri, yani
Performans ve deadline'lar bu konuda herhalde çok zorlayıcı.
senin söylediğin şeye geliyor Haluk. Yani bir performans olarak hız anlamına geliyor. Onay alan bir performans. Toplumsal kültürün parçası ise toplumdan onay alma.
Kişisel tecrübeme dayanarak söylüyorum. Bu Galatasaray Üniversitesi'nde çok sık gelirdi başıma. Bizim Fransız arkadaşlar randevu verirken şey derlerdi. Fransız saatiyle mi, Türk saatiyle mi?
İşte
Onlar tam vaktinde olur, biz tam vaktinden epeyce sonra oluruz.
doğal olarak da Batı Avrupa'nın hıza çok iyi adapte olduğunu mu çıkaracağız buradan?
İşte tık tık tık her şey birbirini takip ediyor ya. Sonuç itibariyle o performansın veya deadline'ın önemi o. Yani faslalarla bu işi bitiriyorsun. Çünkü oradan sonra başka birisi başlamak zorunda. Sen burada şey yaparsan, Ya aman şimdi biraz geçmişse ne olur ki canım, bizim için çok önemli bir şey değil ama o zaman ötekileri de kaydırıyor falan filan. O mekanizmi de, yani o modernizmin tiktaklarına uygun olmayan bir yaklaşım tabii bizimki.
Yani Haluk'un söylediğini çağrıştırdığı bir anekdot, hikaye anlatacağım. Avustralya'da Dünya Psikiyatri Kongresi yapıyoruz. Kongrenin açılışında işte Dünya Psikiyatri Birliği'ndeki değerlerimizden bir tanesi çok kültürlülüğe saygı göstermek, farklı yaşam tarzlarına da saygı göstermek filan. Bu çerçevede açılışa aborjinlerin de bir lideri davet ediliyor. O da randevu veriyor. Tamam işte öğleden sonra diyelim saat 3'te o da gelecek. Açılış töreni başlıyor. İşte ıvır zıvır herkes onu bekliyor. Ve bir yarım saat sonra filan bir haber geliyor, gelmeyecek. Ne olmuş? Ama bu gerçek yaşanan bir hikaye. Aborjinlerin zaman algısı ve hayat akışı bambaşka. Çıkmış evden gelmek için. Yolda uzun zamandır görmediği teyzesini görmüş ve teyzesiyle muhabbete başlamış ve onu ziyarete gitmiş filan, ben gelmiyorum. Ya Avustralya işte Royal College of Psychiatrists Avustralya filan müthiş bir yatırım yaptığı bir kongre, müthiş prestijli bir şey ve işte o da hani aborjinlerden bir anlamda bunlar çok suçluluk da duyuyor. Müthiş bir müze de gördüm ben orada. Yani aborjinleri yok etmişler filan. Hani bir tür günah çıkarmak için davet edilmiş adam. Adamın ama yani teyzesi varken şimdi sizin kongrenizde ne işim var benim? Demiyor, öyle bir tercih de yapmıyor. Spontan olarak teyzesiyle beraber olmayı tercih ediyor o noktada. Mesaj da gönderiyor yazık. Haber de veriyor işte biz yarım saat sonra. Şimdi bu bizi zaman algısının kültürel olarak belirlenmesi, anlamlandırılması meselesinde kültürel farklılıklar açısından tabii ki hani dikotomik kültürel farklılık genellemesi doğu batıdır.
Evet.
Bu şimdi doğuya iyi bir örnek. Doğu batıda zamanın akışının kavramsallaştırılması, anlamlandırılması çok farklı. Evet, Doğu Batı çok büyük bir genelleme ama ha, yani bir dolu
Yani
şeyi anlamamıza da yardımcı olan bir genelleme.
evet.
Ha, Batı'da nasıldır zaman? Vektör. Bir yönü var, bir de boyutu var, ağırlığı var. İşte hız zaten o vektörün ölçülebilen ağırlığı. 10 dakika, yarım saat. Bir de yönü var. Batı'da da bu çizgisel. Bir şey başlıyor, bitiyor. Sonra başka bir şey başlıyor ya da iki üç şey bir paralel olarak ama hep çizgisel. Çizgisel çünkü yaşamı ve hayatı ve ölümü anlamlandırış da çizgisel. Doğuyorsun, yaşıyorsun, ölüyorsun. Doğu genellemesinde ise zaman biliyorsunuz ki sirküler, dairesel. Başı ve sonu yok. En önemli fark bu. Batı'da dünyanın oluşumunun bütün Batı felsefesindeki dinlerindeki inanç sistemlerindeki şeye bakarsan dünyanın oluşumu bir oluşumu var, bir başlangıcı var ve bir de sonu olacak, kıyamet kopacak. Halbuki Doğu felsefesi derken tabii ki Orta Doğu'yu kastetmiyorum. Çin, Tao. Sirküler, ezeli ve ebedi, başı da sonu da yok zamanın. Zamanın akışının başı sonu yok. Ölümlülük meselesine girmeyeceğim buradan. Hani reenkarnasyona falan girmeyeceğim yani o anlayışa ama zaman algısının kültürel olarak çok ciddi bir şekilde farklılık gösterdiğinin çok iyi bir örneği.
O zaman senin söylediğin şeye tekrar dönüyorum. Yolculukta mola vermek bu vektörü bozuyor abicim.
Evet. Bu bir mühendislik problemi. Evet. Evet.
Yani evet, bir yandan da şey çok kıymetli. Yani yolculukta nereye gidiyoruz sorusuyla yola çıkmak da önemli. Evet, o yönelimin ya da işte o yolun bir adının olması gerekiyor ama ne zaman varacağınla ilgili kavganın burada tartışılması gerektiği anlamını çıkarıyorum ben burada. buraya gidilecek. Fakat evet abi, mola verelim yolda yahu. Yani nedir olup biten, değil mi? Yani bunu almadım söylediklerinden, senin molaya.
Evet. Evet, yani hani kapatırken oraya dönebiliriz tekrar bence de. Popüler kültürel değer olarak işte dedik ki hız, yetişmek, performans, başarı, çok hedefi bir anda yapmak, multitasking falan gibi şeylerin ilacı olabilir mi? Ne kadar olur? Ama yavaşlamanın çok sözü ediliyor. Yavaş falan yavaşlamak değil. O biz adaptif olmaz. Bu gerçekliğin içindeyiz. İşte 13. yüzyılda değiliz. Dolayısıyla ben hani bunun bu yükü hafifletecek şeyin mol olduğunu düşünüyorum.
Evet, 3 bölümlük bir sohbet yaptık değerli dostumuz Levent Küve ile. Var ol, sağ ol. Bizim parça parça ve hızla anlattığımız yerde senin güzel hikaye anlatıcılığınla biraz daha molalar vererek, senin söylediğinde yavaşlayarak demeyeyim, keyifli bir hız sohbeti yapmış olduk. Haluk'la ben kayıttaydık. Psikiyatrist doktor Levent Köy'i konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Beni
Var
de
ol.
iyi çalıştırdınız. İsmail ve Haluk, sizinle sohbet etmek çok hoş. Ben de bu vesileyle bilmediğim şeylerin peşine düştüm. Daha iyi anlamaya çalıştım. Bildiğim şeylerle yeni öğrendiğim şeyleri birleştirmeye, buluşturmaya çalıştım. Benim için de hem zevkli hem de verimli bir sohbet oldu. Sağ olun, var olun.
Açık Radyo çalışanı bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.